Liderler Glasgow'daki iklim zirvesinden ayrılmadan önce ormanların yok olmasını ve metan gazı emisyonlarını ele alıyor. Avustralya, COVID-19'a karşı aşılamada %80'lik dönüm noktasına ulaşma yolunda. Geçtiğimiz hafta sonu Roma'da yapılan G20 zirvesi sonunda ev sahibi İtalya basınında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanan olduğu yorumları yapılıyor. Avustralya, diğer ülkelerin emisyonlarını azaltmalarına ve afetlere daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmada küresel bir rol oynayacak. Bu Glasgow'daki COP26 iklim müzakerelerini bitirmeye hazırlanan Başbakan Scott Morrison ve Enerji Bakanı Angus Taylor'ın mesajı. Avustralya, küçük ada ülkelerinin altyapılarını iklime dayanıklı hale getirmelerine yardımcı olacak bir girişime katılacak. Morrison, İngiltere, Fiji, Jamaika ve Mauritius başbakanları ile birlikte Avustralya'nın Pasifik bölgesindeki iklim değişikliğini ele almak için pratik adımlar atacağını söyledi.
The last eight major disasters in the Pacific alone have wrought more than almost $2 billion worth of damage.
Yalnızca Pasifik'teki son 8 büyük felaket neredeyse 2 milyar dolardan fazla hasara yol açtı. Dolayısıyla yapılacak çok iş var diyen Morrison, bugün başlattığımız ortak girişim IRIS, ortaklıklar ve uzmanlık yoluyla gelişmekte olan küçük ada devletlerinin kaliteli altyapıya ulaşması için yatırım yapmak için hırsımızı daha da arttırıyor. Biz Pasifik ailesiyiz ve hepimiz buradayız. Çünkü bu sonuçlara ulaşmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Federal Enerji Bakanı Angus Taylor, Glasgow'da hükümetin düşük emisyonlu teknoloji açıklamalarının ikinci bölümünü yayınladı. Morrison hükümeti, mevcut maliyetin üçte biri oranında güneş enerjisi üretme hedefini belirledi. Stratejiye 3 unsur eklendiğini söyleyen Angus Taylor, hükümetin öncelikli bir teknoloji olarak ultra düşük maliyetli güneş enerjisini kattığını söyledi. Liderler Glasgow'dan ayrılırken yaklaşık 130 ülke önümüzdeki 10 yıl ormansızlaşmaya son verme sözü verdi. Bu daha önce verilmiş ama tutulmamış bir söz. Liderler 2 haftalık iklim değişikliği zirvesinin yalnızca 2 gününe katılarak 10 gün daha çalışmaya devam edecek olan uzman ve müzakereci ekiplerini Glasgow'da bıraktılar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu taahhüdün Glasgow'daki iklim konferansının ilk büyük başarısı olduğunu söyledi. Johnson, küresel ticaretin yaklaşık 1/4'ünü oluşturan 28 ülke tarafından imzalanmış olmasından çok memnunum değerlendirmesinde bulundu. Çin, Brezilya ve Rusya 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını durdurmayı ve tersine çevirmeyi taahhüt eden bildiriye imza attı. Geçmişte benzer anlaşmalar, ahşap fiyatlarının artması ve tarımsal araziye olan talep nedeniyle başarısız olmuştu. Dünyadaki yerli topluluk liderleri ve iklim aktivistleri ise açıklamaya şüpheyle yaklaşıyor. Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, abartılı coşkuya karşı uyarılarda bulundu. Ancak dünya liderlerinin iklim zirvesinde bir araya gelmesiyle kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Liderler, iklim değişikliğini yavaşlatmak için 10 yılın sonuna kadar ormansızlaşmayı durdurma ve sera gazı metan emisyonlarını azaltma sözü verdiler.
It's all too easy to come to a summit like this and get caught up in a mood of exaggerated enthusiasm.
Johnson, sırf diplomasinin doğası ve kibar olma içgüdüsüyle böyle bir zirveye gelip abartılı bir şekilde coşku havasına kapılmak çok kolay. Sahte umutlara karşı dikkatli olmalıyız ve hiçbir şekilde işin bittiğini düşünmemek lazım çünkü bitmedi. Daha gidecek çok uzun bir yol var. İhtiyatlı bir şekilde iyimserim ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise metan sızıntılarını durdurmak ve küresel ısınmayı sınırlandırmak amacıyla yurt dışındaki altyapıya yatırım yapmak için harekete geçeceğini söyledi. Dünyadaki metan emisyonlarının neredeyse yarısından sorumlu olan ülkeler, önümüzdeki 10 yıl içinde bunları en az %30 oranında azaltma taahhüdünü imzaladılar. Yeni ve mevcut petrol ve gaz boru hatlarından metan kayıplarını ve doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıları azaltmayı hedefliyorlar. Biden, Amerika Birleşik Devletleri bu hedefe ulaştığımızdan emin olmak ve daha fazla ülkeyi metan gazı azaltma taahhüdünde bize katılmaya teşvik etmek için her birinizle birlikte çalışmak istemektedir. Çünkü katılabilecek ve katılması gereken daha fazla ülke var sözlerini sarf etti. İklim konferansının bir başka gündemi de nükleer santrallerdi. Birleşmiş Milletler Nükleer Ajansı'nın başkanı, atom gücünün iklim endişelerini ve dünyanın enerji ihtiyaçlarını dengelemenin kilit yollarından biri olduğunu söylüyor. Pek çok çevreci, felaketle sonuçlanabilecek kazalar ve nükleer atıklarla ne yapılacağı meselesi nedeniyle uzun süredir atom gücüne şüpheyle bakıyor. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, nükleer seçeneğe yeni bir ilgi gösterdiğini söylüyor. Nükleer enerjinin şu anda fosil olmayan kaynaklardan üretilen enerjinin 1/4'ünden fazlasını oluşturduğunu ve çok az sera gazı emisyonu ürettiğini söylüyor.
Renewables are not enough to power the world, to power the big economies.
Yenilebilir kaynaklar dünyaya, büyük ekonomilere güç sağlamak için yeterli değil. Yenilebilirlerin özünde devamlılık yok. Dolayısıyla bir temele ihtiyacımız var. Teknoloji ilerledikçe nükleer atık ve bununla nasıl başa çıkılacağı gibi şeyler de dahil olmak üzere ilerlerken nükleer giderek daha çekici görünüyor. Nükleer füzyona ulaşırsak bu iklim zirvesi gibi olaylar gerekli bile olmayabilir. Çünkü nükleer mükemmel bir enerji kaynağı olurdu ifadelerini kullanıyor. Almanya ve Japonya gibi ülkeler nükleer enerjiyi aşamalı olarak kaldırıyor. Ancak Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkeler gelecekteki enerji ihtiyaçlarının önemli bir parçası olarak görüyor. Çin ise iklime karşı eğiliminin eksikliğiyle ilgili olan eleştirileri gelişmiş ülkelere, özellikle de Amerika'ya yeniden yönlendirdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yong Wenbin, gelişmiş ülkelerin liderlik etmesi ve bunu adil bir şekilde yapması gerektiğini söyledi. Çin, güneş enerjisi endüstrisinin batılı ülkeler tarafından yaptırımla karşılaştığını, Çin'den kömür kullanımını azaltmasının istenemeyeceğini söylüyor.
Developed countries have been emitting greenhouse gases into the atmosphere for more than 200 years.
Wenbin, gelişmiş ülkeler 200 yıldan beri bir süredir atmosfere sera gazı salıyor ve bu nedenle iklim değişikliği için kaçınılmaz bir tarihsel sorumluluğa sahipler. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri. Devamlı değişen iklim politikaları ve kendi emisyonları son birkaç yılda düşmeye başlasa da zirveye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin emisyonları mümkün olan en kısa sürede azaltmak için somut politika ve önlemler izlemesini bekliyoruz açıklamasını yaptı. Eski Başbakan Malcolm Turnbull, 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasının iptali üzerine Scott Morrison'a yönelik eleştirilerini arttırdı. Başbakan Scott Morrison'a öfkeli olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisine yalan söylendiği konusunda ısrar ediyor ve Avustralya'nın kararını kabul edilemez davranış olarak nitelendiriyor. Scott Morrison eleştirilere kendisi ve Fransa Cumhurbaşkanı arasındaki telefon mesajlarını sızdırarak yanıt verdi ve kimsenin ülkesine ve kendisine hakaret edemeyeceğini söyledi. Diplomatik kriz nedeniyle Fransa'ya geri çağrıldıktan sonra geri dönen Fransa Büyükelçisi Jean-Pierre Pidon bugün Ulusal Basın Kulübü'ne hitap edecek. Glasgow'daki iklim değişikliği konferansında konuşan Malcolm Turnbull, Scott Morrison'ı bir kez daha özür dilemeye çağırdı.
Scott Morrison elaborately deceived the French.
Scott Morrison Fransızları aldattı ve bilmiyormuş gibi yapıyor. Onlara karşı açık değildi. Bu davranışı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından da eleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni utandırdı ve görünüşe göre Amerika'yı yanlış yönlendirdi ve Fransa'yı aldattı. Bu utanç verici bir şey. Gerçekten demek istediğim, bu sadece utanç verici ve Morrison özür dilemeli ifadelerini kullandı. Diğer haberlerde, Avustralya 16 yaş üzerindeki nüfusunun %80'inin COVID-19'a karşı tam olarak aşılanmış olacağı dönüm noktasına ulaşma yolunda ilerliyor. En son aşı rakamları 16 yaş üzerindekilerin %78.1'inin tam olarak aşılandığını ve %88'inden fazlasının ilk dozlarını olduğunu gösteriyor. Facebook, yüz tanıma yazılımını kullanmayı bırakacağını ve 1 milyardan fazla kullanıcıdan toplanan verileri sileceğini söyledi. Yetkililer şirketin artan toplumsal kaygılara karşı teknolojinin olumlu kullanım durumlarını tartmaya çalıştığını söylüyor. Şirket, sızdırılan belgelerde ürünlerinin neden olduğu zararları bildiğini ve bunları azaltmak için çok az şey yaptığının gösterilmesinin ardından bugüne kadarki en büyük halkla ilişkiler kriziyle karşı karşıya kalmış durumda. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Vaka sayısının günlük 30 bine yaklaştığı Türkiye'de son 24 saatte 29.796 yeni vaka tespit edildi. 224 kişi hayatını kaybetti. Aşı sayısı 116 milyonu geçen Türkiye'de ikinci doz aşı uygulananların oranı %78.70 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz hafta sonu Roma'da yapılan G20 zirvesi sonunda ev sahibi İtalya basınında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanan olduğu yorumları yapıldı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sella, ev sahibiyle beraber G20'nin diğer as solisti oldu, Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı derken, La Verita gazetesinde çıkan haberde de, eğer bu G20'nin bir galibi varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma'daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı 3 etkenden avantaj sağladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin-Rusya ekseninin bu zirvede katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu. Üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu, değerlendirmesi yapıldı. Affari Italiani isimli internet sitesinde de bu G20 zirvesi Erdoğan için başarılı geçti, o gerçek bir kazanan ifadeleri yer aldı. Zirvede gerçekleşen Biden-Erdoğan görüşmesi partilerin dünkü grup toplantılarının da ana konusuydu. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmeyi olumlu buldu.
ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmesi bize göre değerlidir. Köprülerin atılması iki ülkenin aleyhinedir. Diyalogların arttırılması, sevsek de sevmesek de herkesin çıkarına uygundur. Roma'da başımız eğik olsaydı CHP mutlu olurdu. Kaynatılan dedikodu kazanı zilletin başına kaynar su olarak dökülmüş, alayını birden yakıp kavurmuştur.
Ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bazı yorumcu ve siyasetçilerin görüşme süresi üzerinde yaptığı tartışmaya katıldı.
Dışarıda tam bir kuzu şahsım. Gözleri yürüyor Biden'ı görünce. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaştım. En büyük derdi ne? Acaba ben onunla bir saat oturabilir miyim? Acaba onunla bir fotoğraf çektirebilir miyim? Acaba onunla tokalaşabilir miyim? Geldikleri hale bak. Utanmaz mısınız böyle bir şeyden? Bu devletin itibarı yok mu? Bu devletin bir saygınlığı yok mu Allah aşkına ya? Havuz medyasının da gitmeden önceki manşetleriyle döndükten sonraki manşetlerini bir kıyaslayın. Nasıl böyle dönebiliyorsunuz ya? Nasıl bir bel var bunlarda? Gerçekten hayret ediyorum.
Erdoğan-Biden görüşmesindeki ana konulardan birisi ise Rusya'dan alınan savunma sistemi S-400'lerdi. MHP lideri bu konudaki görüşlerini de paylaştı.
S-400 konusu ise egemenlik sınırlarımız içindedir. Hiç kimsenin bu konuda Türkiye'ye ayar verip İstikamet çizme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır.
İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ise bu konu hakkında şunları söyledi.
1 milyar doları aşkın bir para şu anda Amerika tarafından el konulmuş ve biz bu parayı alamıyoruz.
Bu arada Büyükelçiler krizi sonrası G20 zirvesine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Osman Kavala bildirisine imza atmış ülkelerin liderleriyle de görüştü. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararlarına dikkat çekme hakkını her zaman saklı tuttuğu ve bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğimizi Erdoğan'a anlattım dedi. Konu hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hapiste olan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı da hatırlattı.
Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Bunların tek suçu var. Pasaportları Amerikan pasaportu değil. Olsaydı bir telefonla çıkarlardı, apronda uçaklar beklerdi, binerlerdi ve giderlerdi.
Spor haberlerinde eski FIFA yetkilileri Sepp Blatter ve efsane futbolcu Michel Platini 6 yıllık bir soruşturmanın ardından İsviçre savcıları tarafından dolandırıcılık ile suçlandı. 85 yaşındaki Blatter ve 66 yaşındaki Platini şimdi aylar içinde Bellinzona'daki Federal Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. İsviçre savcıları Platini'nin yasa dışı bir şekilde zenginleştiğini söylüyorlar. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 7 lira 14 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 25 derece, Melbourne'de nem ve artan yağış görüyoruz 25, Sydney parçalı bulutlu 25, Adelaide'de ilerleyen saatlerde yağış azalacak 33 derece, Perth parçalı bulutlu 23, Hobart'ta yağmur birikiyor 25, Wollongong parçalı bulutlu 23, Newcastle parçalı bulutlu 27, Brisbane'da bulutlu 26, Cairns'te yağış var 30 ve Darwin az yağmurlu ve fırtına ihtimali var 36 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.